Bir aile meselesinden herkese merhaba. Zeynep, sana da merhaba.
Merhaba Serdar.
Bayramı geçirdik.
Evet.
Bayramdan sonraki ilk programımız. Bugün çocukların üstlendiği rolleri konuşacağız. Aile içindeki çocukların rolleri. Senin ailedeki rolün neydi?
Evet, kendimizden başlayalım.
Kendimizden başlayalım.
Çok mu anlatıyoruz kendimizi acaba?
Bazen bunu ben de düşünüyorum ama geri bildirimden anladığım kadarıyla bizde bunun kişiselleşmesi, bu hikayenin olması bir insanları rahatlatıyor. Çünkü diyor ki uzman olmak mükemmelliği beraberinde getirmez. Onların da zorlandığı yerler var. Kusurluluk herkese mahsus, yetersizlik, zorlayıcı hikaye. İki, daha kolay anlaşılmasını sağlıyor. Herhalde bunun sınırını çizmemiz gerekiyor. Yani çok böyle kendimize anlattığımız... Yine Zeynep'le Serdar'dan esintiler kıvamına dönmezsek bu işe yarar. Ama bayarı kaçırırsak demeye ihtimalleri var.
İster istemez de döngüler aynı olunca benzer şeyleri, yapıları da anlatmış oluyoruz artık kendimizle ilgili. Karşılaştığımız kişiler de diyorlar, biz sizi çok yakından tanıyoruz. Hatta yakın zamanda birine sordum, çok mu anlatıyoruz, fazla mı diye. Dediğine benzer şeyler söyledi. Çok daha anlaşılır, daha bizden, daha samimi geliyor diye. Böyle bir niyetle yapmıyoruz. Zaten programın yapısı da böyle. Biz de böyle insanlarız. Günlük hayatta da sohbet ederken hep kendimizden örnekler
veriyoruz.
Yani burada da onu yapıyoruz. Benim evdeki rolüm akıllı olandı yani. Akıllı rolü benim verilmişti bana. Halleden, çözen, akıllı, sorumluluklarını yerine getiren, hayal kırıklığına uğratmayan, ne yapılması gerekiyorsa yapan.
Ciddi.
Ciddi. Yani bir tarafıyla da böyle, ben daha önceki programlarda söylemiştim, hassasiyetleri olan bir çocuktum. Hassas kalpli bir çocuktum. İşte biraz böyle ağlayan, sulu gözlü, duygusal, öyle bir tarafım da vardı. Aslında şimdi konuşurken de fark ediyorum, benim için de kafa karıştırıcı. Yani bir, yani Zeynep ağlar, o sulu gözlüdür. Bak şimdi ona bir şey söylesek hemen ağlar gibi
sulu
bir...
Sulu gözlü senin kendine ait bir kavramın mı, onların sana öğrettiği?
Söylediği bir şey. Söylediği bir kavram. Gibi bir taraf varken bir tarafıyla da hani akıllı yapan eden, ama bu belki... Hani çocukken, daha küçükken o kırılgan taraflarım ön planda olabilir. Sonra ben onlarla baş etmek için kontrolcü tarafımı geliştirip sonrasında daha yapan eden bir mertebeye diyeyim çıkmışımdır. Onlar da o rolü bana vermişlerdir. Dolayısıyla iki boyutlu. Zaman içerisinde kendi içimde fark ettiğim şeylerden biri de bir öğrenme güçlüğümün olması. Çünkü seninle de konuşurken de yeni daha, yani bunun adını koymuştuk. Okuma yazmayı en son söken kurdele en son Mayıs olmuştu artık. Hoca da hasbelkader hani artık son oldu diye verdi belki de. İşte o bilinmeyenli kutulu matematik problemleri vardı. Mümkün değildi benim onları anlamam. Rahmetli yengemle annem beni mutfakta çalıştırıyorlardı. Hatırlıyorum. Annem ağlıyor bir yandan, bu kız öğrenemeyecek herhalde diye. Yengem de anneme şöyle. Çünkü 10. defa anlatmış, ben hala yengeme. Hay Allah rahmet etsin. Bakıyorum, dolayısıyla hani bir yandan akıllısın da bir yandan da böyle çok zorlandığın şeyler var. Bu benim sözel hafızam çok zayıf. Hala öyle yani, şarkı sözlerini hatırlayamam, okuduğum, izlediğim filmleri hatırlayamam. Bunları hikayeleştirip anlatmak benim için mümkün olan bir şey değil. Hatırlatırsa da hatırlamam da.
Dil öğrenmekte zorluk çekiyorsun.
Evet, dil öğrenmek benim için çok zor.
Bunlar da sizde varsa bir bakın, hafızaya bağlı öğrenme güçlüğünüz var mı diye.
Evet, evet. O yüzden kendimle ilgili böyle hem farklı roller ama bir tane ya, evin en akıllısı da bensem, bizim aile öğrenme güçlüğü olan birisi olan.
Akıllısın ama.
Akıllıyım, evet.
Öğrenme güçlüğü akıllı aynı şey değil. Hem akıllısın, zaten kafanı karıştıran şeydi o. Akıllı mıyım değil miyim diyorsun.
Evet, evet. O düştüğün tuzakları, öğrenemediğini gördükçe.
Ama sen cin değilmişsin. Benim bir kimdi ya? Hangi danışanım da kendisine tuhaf eden şey almış. Kordela. Öğretmen daha komşu, o da geç vakte kadar öğrenememiş. Bahar gelmiş hala sınıfında.
Kendi kendine mi?
Eve gelirken kordelasını takmış geliyormuş. Okula gittiğinde çıkarıyormuş. Çok zekice değil mi?
Aynen.
Sana minnetim mi var ya? Kendim alırım ya. 3 liralık kurdele değil mi yani bu?
Evet,
değil mi?
Evet, güzel.
Şimdi şunu söylüyoruz. Orada biçilen bir rol var bize. Ya da biçilmese de bizim oradan çıkardığımız bir rol var. O bugünkü tavrımızı, duruşumuzu, yaşamı sürdürme biçimimizi etkiliyor.
Evet. Mesela, kendimle ilgili bu kadar ayrıntılı anlattım. Çünkü mizacımız, yapıp yapamadıklarımız, nörolojik farklılıklarımız da bize biçilecek rolü de belirliyor. Etkiliyor yani. Hem ebeveynin yoksunlukları, yönetememesi bize uygun rollere ya da yerine getirmedikleri, ebeveynler yerine getirmeyince o boşluğu çocuk dolduruyor. Hem de o boşluğu dolduracak mizaca uygun kişi seçiliyor.
Evet. Benim çok sık rastladığım örüntülerden bir tanesi gözleyen çocuk. Bazı çocuklar izler, gözler, yorumlar yapar, çok konuşmaz, çok dahil olmaz ama herkes hakkında, her durum hakkında bir fikri vardır. Güvenmemeyi öğrenir, yalnızlığı öğrenir. İzleyerek dışarıda kalmayı öğrenir. Hep diyorlar ya, kitap, film önerir misiniz diye. Irishman'di herhalde. Al Pacino ile Robert De Niro'nun böyle epik bir şeyi vardır. Filmi vardır. Böyle sinema filmi tadında bir Netflix yapımı mıydı? Bu detayları hatırlamıyorum ama Irishman çok uzun bir film. Orada Robert De Niro'nun bir kızı var. Çok konuşmuyor, çok müdahil olmuyor ama geride durup izliyor. Ve aslında fark etmeden biz de seyirciler olarak o kızın gözünden durumlara bakmaya başlıyoruz. Yani Al Pacino'nun sahteliğini, Robert De Niro'nun o cesaret gibi görünen şeyin altındaki sinsiliğini, kurnazlığını, o çocuk biliyor ve onlara hep mesafeli duruyor. Göründüğünüz gibi değilsiniz ve ben bunu biliyorum diye bakan bir çocuk. Gözlemci çocuk mesela. Gözleyen, izleyen, uzakta duran ve böyle çocuklar, Zeynep, biliyor musun, büyüdüklerinde de yine aynı şekilde izleyen, gözleyen, müdahil olmayan, başını derde sokmayacak kadar oraya giren ama işini bitirdikçe, bitirdikten sonra tekrar dışarı çıkan ve yalnızlığına devam eden, tek tabanca, hür general diyorlar ya, öyle tipler oluyorlar ama tabii bu biraz bağ kurmayı da zorlaştırıyor onlar için.
Bu aslında hassas çocukların bir kısmı böyle oluyor. Kaygılı ve hassas çocuklar. O duygusal, evde de duygusal yük ebeveyn tarafından iyi biçimde yönetilmiyorsa o duygusal yükten de kendini koruyor dışarıda kalarak ve gözleyerek.
Değil mi? Bir başkası aklıma gelen, gerilimi hissettiği anda ortamı şenlendirmeye çalışan çocuk. Neşelendiren çocuk, maskara çocuk.
Evet.
Coşkusuyla, yaptığı şakalarla, yavrucak, tedirgin, kaygılı, hassas, diğerlerinin yüzünü güldürmeye çalışıyor. Diğerlerinin yüzünü güldürünce gerilimin azalacağına inanıyor ki öyle de oluyor. Sonrasında da böyle çocuklar yetişkinlik hayatında da gerilime tahammül edemiyor, çatışmaya tahammül edemiyor. Ama tabii bunların da kendi ihtiyaçlarını ertelemek, ötelemek, kendine yabancılaşmak, havayı sürekli koklamak, böyle bir radar gibi taramak gibi insanı diken üstünde tutan bir hale de dönüyor. Benim böyle bir tarafım vardı. Böyle şakalarımla, komikliklerimle, biraz da babamın en küçük çocuğu olmam hasebiyle biraz daha şey, hani cezai ehliyeti yok kontenjanındaydım. Babama diğerlerinin yapamadığı şakaları yapardım, makas alırdım falan. O ama sanıyorum biraz babamın muhtemel öfkelenmelerinin önünü almak içindi.
Evet. Bir de bir ilişki kurma yolu. Gerilimden öte bir ilişki kurma yolu olmuş da olabilir. Senin onunla makas alman ister istemez babayı şaşırtıp yumuşak bir tepki vermesi. Çünkü o korkulmasını ve uzak durulmasına alışkın olduğu için.
Evet. Hem hoşuna gidiyordu hem de şaşırıyordu. Doğru söylüyorsun.
Evet. Yani. Evet. O yüzden de senin mizacına uygun da bir rol bu. Çünkü sen eğlenceli, coşkulu birisin.
Doğru. Mizaç öyle. Ama şey de çok önemli. Anne babanın hangi dönemde olduğu. Çünkü abimle ablamın dönemindeki babam o baba değildi. O başka bir babaydı. Ablamla abimin o babaya öyle bir şaka yapmasına imkan ihtimal yoktu. Yani korkarlardı.
Büyük çocuklar zaten daha kendini feda eden, kontrolcü, akıllı gibi rolleri benimsiyorlar. Dolayısıyla o roller dolmuş oluyor küçüğe gelene kadar. Küçüğün de avantajı oluyor. Hala mesela o rollerde olmamış olsaydı belki sen de son çocuk olmana rağmen akıllı çocuk misyonu sana biçilmek durumunda kalırdı. Daha çok baskıyla olurdu bu tabii.
Bir de ben sürekli konuşuyorum gerçi ama böyle ümit vaat etmeyen çocuk. Bundan bir şey olmaz diye. Hani hiç beklenti yok. Yaparsa da şaşırılmıyor, cezalandırılıyor falan ama zaten bu da bu kadar diyor. Böyle onun adını ne koyarız bilmiyorum. Bundan olmaz.
Olmaz. Olmaz çocuk.
Olmaz çocuk.
Öyleydi zaten. Çocukken de öyleydi deniyor. İler yetişkin yaşamını kurmakta zorlandıysa eğer.
Halbuki en çok ihtiyaç, desteğe ihtiyaç duyan çocuk da o.
Olmuş oluyor, evet. Öyle çocuklarda da yine mizaca bağlı bir dürtüsel yapı olabilir. Zaten odaklanamadığı için, planla hareket edemediği için, bir şeyleri olduramadığı için. Yani çocukken de öyleydi. Evet ama aslında orada onun öz düzenleme becerisini geliştirmek için orada bir desteğe ihtiyacı var.
Evet.
Bir başkası ebeveyni ebeveynlik yapan çocuk. Yani ebeveyn için yatıştırıcı olan, onun duygusal ihtiyaçlarıyla ilgilenen, ona dost olan, sırdaş olan, arkadaş olan çocuk. Anneyi sakinleştiren, anneyle baba hakkında konuşan, babayla anne hakkında konuşan.
Ve orada çocuk kendisini aslında imtiyazlı bir yere koyuyor. Diğer kardeşlerinden farklı. Çünkü o artık yetişkinler kategorisinde hoşuna da gidiyor. Hı-hı. Olumlu geri bildirimler de alıyor. Hı-hı. Ama yetişkinlik hayatına gelince kendi ihtiyaçlarını erteleyen, öteleyen, göremeyen, bunun karşılanması için çabalamayan, biraz sorumluluktan kaçan, sadece güvenli alanlarda kalmayı tercih eden, risk almayan, yakın kişisel ilişkiler kuramayan, çünkü içinden geldiği gibi davranmıyor, hep aklı başında olmaya gayret eden birine dönebiliyor.
Bir de çok kalabalık, çok çocuklu ailelerde böyle gözden kaçan, hani gölge olan, kendi kendine büyüyen çocuklar oluyor.
Ben çok üzüldüm çocuklar, evet. Onlar oluyor.
Yani ablasının yapabildiğince, abisinin yapabildiğince ebeveynlik yaptığı. Ama onlar da çocuk sonuçta. Anne babasıyla da yaş farkı fazlaysa çok
gölge.
Evet, gölge çocuk yani. Kendi kendini büyüten, kendi dünyasında büyüyen çocuk. İleriki yıllarda da yetişkin olduğunda da yine kendi dünyasını içinde yaşayan, biraz başkalarıyla bağlantıda ya da dünyada kopukluk yaşayan bir yetişkine dönebiliyor. Alışkanlıkları olabiliyor mesela. Bağlı olduğu alışkanlıkları. Onları değiştirmek istemeyen bir yetişkin oluveriyor. Biraz da onlar, o kişiler hayatı kafaların içlerinde yaşıyorlar. Kendi başlarına, kendi kendine konuşarak büyüdükleri için. Bir de üstüne yoksunluk ve yoksulluk da ekleniyorsa zaten o daha zorlayıcı oluyor. Bir kaybolma hali oluyor çocuklar için.
Bir de ayrıcalıklı çocuklar var. Ne yapsa yanına kâr kalan, ne yapsa arkası toparlanan, ne yapsa diğer çocuklarını ihmal etmek pahasına anne babanın peşinden koştuğu, hatta diğer çocuğun da bu düzene ayak uydurması beklenen çocuklar var. O biraz yaramazdır, biraz haylazdır, afacandır ama diğerinin olgunluğu, sakinliği, dengeli hali yavrucağa ceza oluyor. Çünkü zaten problemli bir çocuk var orada ve onun peşinden koşulması gerekiyor.
Evet, evet. O şey de dikkati çekiyor o problemli çocuk. Bütün ailenin aslında genelde yardım almaya gelindiğinde bu çok yaşanıyor. Şamar olan çocuklar.
Kara koyun mu?
Evet, kara koyunlar. Aslında bütün ailenin duygusal problemlerinin de bir örtüsü. Kara örtüsü olmuş
oluyor. Aileleri genelde bu kara koyun getiriyor buraya, evet. Ama sonra çıkıyor ki aslında sistemde bir şey var. Aksamalı.
Çünkü aile mesela çiftlerin anne babanın konuşacak başka mevzusu olmuyor. Çocuğu konuşuyorlar. O bir boşluk dolduruyor yani. Çocuk bugün bunu yaptı, bugün bunu yaptı, yarın bunu yaptı.
Ya, ailesinde bak,
duygusal
şu an kafamda,
ilişkide kopukluk oluyor.
Kafamda bir ışık çaktı yani. Şöyle bir cümle yankılandı geçmişimden. Bazen şey diye düşündüğümü hatırlarım aile arasında. Ben olmasam acaba kendi aralarında ne konuşacaklar diye hatırlarım yani. Ah bu Serdar, yaptığım yapmadığım.
Tabii, tabii.
Hani olan olmayan.
Olmayan
yani.
Evet. Orada duygusal yakın ilişki boşluğu bir mevzu yaratıyor. Sabun köpüğü mevzu aslında. Çünkü o çocuklar genellikle desteklenseler yollarına devam ediyorlar.
Vay be.
Sana terapi oldu. Şu an.
Şu an aydınlandım.
Aynen. Bir de hiç büyümeyen çocuklar var. Büyümesi istenmeyen bence. Yani bebeksi davranılmaya devam edilen çocuklar.
Aklına biri geliyor mu böyle biri olunca?
Yani her biriyle ilgili bir kişi geldi. Ha. Evet. Senin için de olabilir tabii bu. Bebeksi davranılan çocuklar mesela 15 yaşına geliyor, hala 8 yaşında çocuk gibi davranılıyor. Çok gözü annenin, babanın gözü onun üzerinde. Yediğinde, yemediğinde, yaptığında, yapmadığında. Eşlik ediyorlar hala pek çok. Aslında öz bakımla ilgili pek çok beceriyi yapabilir. Ama ebeveyn hala eşlik ediyor. Dolayısıyla duygusal olarak büyümeyen çocuklar. Ruhsal yaşı 4'te kalanlar.
Pandemi döneminde marketten yeşillik seçiyordum. Çocuk geldi 15-16 yaşlarında, bana dedi ki, abi bunlardan hangisi roka, hangisi tere?
Aynı şeyi ben de yaşadım.
Dedim. Bilmiyorum ya dedim, rokanın hangisi olduğunu. Bilmiyorum abi. Yerken ne diye yiyorsun dedim. Abi salata diye yiyorum dedi. Bilmiyordu çocuk roka ile tere.
Dereotu, maydanoz.
Bana onlara gelene evet, kadar
farkı
yani.
Farkı bilmiyor nedir diye.
Evet. Rokayı bilmiyordu çocuk. Evet.
Hem yaşam becerileri hem aslında duygusal olgunluk açısından, bu da ileride bağımlı kişilikler olmalarına, ayrışmanın olmamasına, sonrasında da ileride de kendisine ne yapıp ne yapılmayacağını söyleyen bir partnere yönlendiriyor. Bağımlı. O ilişki yapısı onu oraya götürüyor.
Bütün şeyini, kreasyonunu kadının yaptığı adam modeli. Donundan evet. Kravatına kadar yatağın üstünde hazır olur ya.
Evet.
Bir de olmayınca böyleleri bozuluyorlar ya. Nerede benim kıyafetlerim diye. Gardıropta al oradan giy işte.
Ya da karısı kısa kollu gömlek seviyor diye böyle alıyor. Ama adam uzun kollu da sevip sevmediğini de bilmiyor.
Ya ben mağazada görüyorum. Böyle ağır abiler işte, o var mı bu var mı. Pahalı mağazalar, pahalı ürünler. Ama o arada da hanım arıyor. Böyle bir şey var. Ne diyorsun hani... Hem ağır abi ama hala da o kararı veremiyor yani. Evet. Onu mu giyeyim, bunu mu giyeyim? Evet.
Böyle büyütme durumlarında da ya aile içerisinde duygusal boşluk yine bütün dikkat çocuğa yönelerek kamufle ediliyor. Çocuk merkezli oluyor. Anne baba arasındaki duygusal boşluk ve çocukla sağlıklı bir ilişki kuramamadan kaynaklı yetersizlik. Ya da yine bununla ilişkili olacak ama annenin babanın duygusal ihtiyaçlarını çocuk üzerinden karşılamaları. Hani şefkat vererek şefkati hissetme, bakım vererek bakımı hissetme.
Yani şey diyorsun değil mi, doğru anlıyorum. Bu olup biten yalnızca çocuğun mizacıyla, haliyle, tavrıyla ilgili değil. Annenin mizacı, babanın hali, tavrı, kişilik yapısı da çocuğa rol biçme üzerinde etkili oluyor.
Oluyor.
Onların duygusal ihtiyaçları da bu rol dağılımında belirleyici oluyor diyorsun.
Oluyor, evet. Bütün bu roller de hani niye de bu hem çocuğun mizacıyla hem ebeveynin boşlukları ile ilgili. Bu rolleri vermemek de biraz çaba gerektiriyor yani. Hani çocuğu sağlıklı, duygusal olarak, rehber olarak büyütmek de. O yüzden de biraz da bu roller, o kalıplar, yapılar ebeveynin dönüp tekrar üzerine düşündüğü şeyler de olmayabilir. Çünkü onu gördü, tamam bu çocuk bebeksi. Bu çocuk çok başarı odaklı, hep başaracağım diye uğraşıyor. Ya da bu çocuk çok gölge, kayboldu ya, ne zaman büyüdü anlamadım. Tamam gördün, görünce artık bir şey yapman gerekiyor.
Kendini feda eden çocukları konuştuk mu? Kardeşleri için, evin ihtiyaçları için.
Annesine ebeveynlik yapan gibi dedik, ebeveynine, ebeveynlik, ama bu kardeşlerine de dönebilir.
Kardeşlerine tabii. Kendini feda eden, evet. Evdeki bütün ihtiyaçları gözeten, erken yaşta çalışmaya başlayan. Şey çok üzücü oldu ama bütün bunları yapıyor ama böyle insanlar, kadın ya da erkek, kendi yuvalarını kurduklarında da kendi çocuklarına, kendi eşlerine benzer özeni gösteremiyorlar. Çünkü hala öncelikleri büyüdüğü ailedeki kardeşleri, büyüdüğü ailedeki anne babaları oluyor. Birinci evet. Sırada hep onlar geliyor. Onları ihmal ederse kendini çok suçlu hissediyor. Aslında ihmal etmek de değil. Bakması gereken bir kendi ailesi var. Oraya bakmıyor. Hala fark etmeden öncelik diğer taraf oluyor. Bunu evet. Yapmadığında kendini suçlu ve onları terk etmiş gibi huzursuz hissediyor.
Fazla zaman geçirme değil mi? Her iş çıkışı oraya uğrama. Her gün muhakkak ebeveyni arama. Hani ebeveynine temas etmek tabii ki iyidir ama buradaki dengenin kaçmış olması yani. Çocuklarımızla geçirdiğimiz vakitle kendi ebeveynimizle geçirdiğimiz vakitte bir dengesizlik varsa, o zaman şimdiki kök aileye, şimdi kurduğumuz aileye zaman yatırımını yapmıyoruz anlamına geliyor. Evet.
Sağlıklı rol diye bir şey yok mu Zeynep? Mesela bunun alternatifi nedir?
Çocuk olmak. Çocuk rolü değil mi?
Çocuk rolü.
Evde bir çocuk vardır. İki de yetişkin vardır. Ya da iki çocuk vardır. İki yetişkin vardır. Çünkü ama yetişkin kendi rollerini yerine getirirse işte bakım verme olabilir, destekleme, rehberlik olabilir. Ama bunun koşulu da böyle büyümüş olmamız tabii. Hani yapmakta zorlanan ebeveynler için çok anlaşılır yani. Hani görmediğimiz, bilmediğimiz davranışları kendi kurduğumuz aileye geçirmemiz zaman alıyor. Hmm. O sesle büyümediğimiz için. Bugün yeğenimizin, Nilay'ın oğluyla yaptığı konuşmayı anlattı programdan önce bize. Okula başlayacak oğlu. Öyle güzel, öyle işten duyguları gözeten, duyguları anlayan, kendisininkini de ifade eden, çocuğunu işbirliğine davet eden, çocuk 4 yaşında davet eden bir konuşma yapmış ki.
O da
ki,
demiş ya, anne evet, merak etme, birlikte başarırız.
Başarırız diye. Anne merak etme demiş. Ne güzel bir birliktelik olmuş. Hani o sesle büyümediğimizde, o cümleler bize söylenmediğinde aktarmamız da tabii zor oluyor. Ama bir evde iki yetişkin olsa bu sorumlulukları yerine getiren ve çocuğun da bu rolleri aldığını gören oraya müdahale.
İki olmasına da gerek yok. Bekar ebeveyn eder. Olabilir ama ha, sağlıklı
tabii,
yetişkin.
Evet, evet. Yani hep böyle bir genel aileden konuşuyoruz. Tabii ki tek ebeveyn. Bir de hem geçmişte öğrendiklerimiz hem şimdiki yaşam koşullarımız. Hani bizim senin o Riyas'a döndürdüğün videoda demişler ya, kim bilir kaç bakıcıyla büyüttünüz çocukları, boş boş konuşmayın diye.
Çocukları, çocuk büyütmek mutluluk verici bir serüvendir dediğim video.
Evet,
izlemeyen varsa.
Evet, o videoda. Tabii bak, kendimiz büyüttük birebir. Biraz da yaşam koşulları. Hani ekonomik güçlükler falan varsa bu rolleri fark edip müdahale etmek de zor olabilir yani. Ebeveyn eve bitmiş olarak geliyorsa, tek ebeveynse
ya orada
daha çok zorlanıyor.
Böylelerine de yorum yapan herkes de sanki aklı başında insanlarmış da çok aklı başında şeyler yapmaları bekliyormuşuz gibi, böyle aslında makul olmayan bir beklentiden bakıyoruz biz, ama her türlü insan oraya yazıyor, geliyor, gidiyor, konuşuyor. Biri böyle şeyler duyunca demiş, benim çocuk büyütmek ne mutluluk verici bir serüvendir. Ya böyle şeyler duyunca küfür edesim geliyor gibi bir yorum yazmış. Kadının sayfasına baktım. Cümleyi tam hatırlamıyorum ama annelik tahtım, çocuklarım bahtım gibi de bir şey zor tuttum. Abla hani bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu, ne oldu sen buradan buraya nasıl geldin diyesim geliyordu ama demiyorum.
Evet. Şeylere dedim ya, sana da katıldım biraz. Evet. Bunları anne olarak söyleseydin size katılırdım diyenler oldu ya. Baba rolü açısından.
Haklı da. Ya haklı. Aslında evet, herkes kendi taşıdığı yükü oraya yansıtıyor. Yani nasıl adamlarla yaşıyorlarsa, işte adamla zorlanıyorsa, babalığında zorlanıyorsa herkes öyle diye varsayarak yazıyor. Aslında benimki de bir genelleme. Biz de kendi hikayemizi bir genellemeyle. Tabii. Çocuk büyütmek mutlu bir serüvendir. Her zaman değildir. Bazıları diyor ki benim özel çocuklarım var, onlarla çok zorlanıyorum. Haklı. Hepimizin içinde böyle bir genellemeye giden bir taraf var. Biz de zaman zaman bu hataya düşüyoruz ama şimdi her türlü hassasiyete göre de konuşmak yok, mümkün değil. O zaman bu işi yapmamamız lazım.
Yani bizim düştüğümüz o genelleme hatası değil aslında. Dediğin gibi o zaman konuşamayacaksın. Yani.
Şöyle
her
biz
çerçeve,
kişisel hayatımızı evet, kişisel bir yerden anlatıyoruz. Evet. Böyle bir genelleme oluyor.
Evet.
Öyle.
Evet.
Peki sağlıklı çocuk rolü ne demek Zeynep? Çocuk olmak dediğin şeyi nasıl çerçevelendirirsin? Daha belirli bir sınır çizer misin oraya?
Yani büyüteceğimiz birisi çocuk. Öğrenecek. Duygusal olarak desteklenecek, ihtiyaçları karşılanacak. Yani herkesin böyle kaygısız, güven içinde, coşkulu bir çocukluk geçirme hakkı var. Bu haklar karşılanacak. Kabul edildiğini, sarıp sarmalandığını hissedecek. Hayat ne kadar zor olursa olsun, şartlar ne kadar zorlayıcı olursa olsun, annesinin babasının kucağını yuva gibi hissedecek. Çünkü her şeyin yerli yerine oturduktan sonra sağlıklı çocuk büyütürüz gibi bir durum yok. Çünkü hiç o taşların yerli yerine oturduğu bir hayat hikayesi yok. Herkesin hayatı çok zorlayıcı ve hepimiz bir başka yerden sınanıyoruz hayat içerisinde. Bir şekilde zorlanıyoruz. Ama hiçbir zorlukta olduğu gibi de umuyoruz ki kalmıyor. Değişiyor yani. Öyle olunca yaşam koşullarından da biraz arınık, anne babanın kucağını yuva gibi hisseden, sarıp sarmalanan, sen çocuksun nu duyan, bak fazla yük yükleniyorsun diyen, merak edilen, ne oluyor, ne yaşıyorsun diye merak edilen, zorlandığı yerlerde biz senin yanındayız, beraber hallederiz denilen, o güveni hisseden, duygusal zorlanmalarda yalnız olmadığını hisseden, nispeten hisseden çocuklar nispeten sağlıklı oluyorlar. Sonra zaten büyüdüklerinde aldıkları eğitim, iş ortamı, arkadaşları, işte seçtikleri eş, kendi kurdukları hayatta geri kalanı onarıyor. Ama bir kat çıkmamız lazım. Yani bir temeli iyi oturtmamız lazım. Sonrası da o temel iyi olunca sonrasında iyi, kendi de iyi kurgulayabiliyor üzerine.
Ben de ona şeyi de eklerim. Sınırlarının farkında olan, başkalarının sınırlarına özen gösteren, nazik, potansiyelini gerçekleştirmesi için desteklenen, çabalayan, azimli çocuklar olmaları, merhametli olmaları, coşkusunun ortaya çıkmasına destek olunan, herhalde bu bizim daha mutlu yetişkinler olmamızı, sorumluluğunu bilen, diğerlerine de özen gösteren, diğerinin elinden tutan, birlikte iyi oluşa inanan, duygularını düzenleyebilen, aklına geldiği gibi davranmayan bir yetişkin olmanın anahtarı olur diye umuyoruz. Böyle bir rol biçmek.
Aslında toparlarsak bir tarafıyla da, hem de özetlersek, hem kendi büyüme ortamınızdaki, aile ortamınızdaki rol dağılımına bir bakın. Kim hangi rolü almış diye. İşte ablam böyledir, kendini feda eder. Abim olayların dışında tutar kendini. İşte ben daha başarı odaklı, ailenin yüz akı oldum falan gibi kendi rollerinizi bir fark edin. Aile içi ilişkilere bakabilirsiniz. Geçmiş anılar size bu rollerin ortaya neler olduğunu fark etmenizi sağlar. Sonra da bu benim kişiliğimi nasıl etkiledi? Yani suçlu ve sorumlu aramıyoruz zaten. Büyük resmi okumaya çalışıyoruz. Hani biz de kendi ailelerimizden bahsederken hayatta olanları sevgiyle anıyoruz. Vefat edenleri hep rahmetle anarak bütün bunları anlatıyoruz. Biraz böyle böyle bakmak sizin için de ferahlatıcı olacak. Sorumlu ve suçlu arama gayretinde de olmadan. Bir de kendi kurduğunuz çekirdek ailede. Çünkü siz büyüdüğünüz ortamdaki rolle beraber anne babalık yaptığınız için sizin bu sergilediğiniz rol çocuğunuzun hangi rolü almasına neden oluyor. Siz çok başarı odaklıysanız başarı odaklı bir ebeveyn olarak çocuğunuzdan da bunu beklersiniz. Ama programın başında anlattığım gibi öğrenme güçlüğü olan bir çocuksa bu onun için çok zorlayıcı olabilir gibi. Geçmişten gelip geçmişin resmini, bugünün resmini ve aradaki bağlantıyı belki bu programı bir iki kere dinleyerek, biraz notlar alarak algılayabilirsiniz.
Hoca olarak hoca, şey diyelim, evet. Boş boş da izlemeyin oraya. Evet. Not alın, ben göreceğim onları, evet, kontrol edeceğim.
Yani seanslarda da öyleyim, hep not al, tekrar izle. Yani bu iyi gelecektir. Yani bir şey üzerine odaklanmak ve çalışmayı sağlayacak. Öyle yapan çok izleyici var.
Aslında iki adım geriye geliyor, yaslanıyor. Anne babasını görüyor, kendisini görüyor, durumdan çıkardığı sorumluluğu görüyor, bugüne yansımasını görüyor, kendi anne babalarına nasıl yansıdığını eğer anne babaysa görüyor ve oraya nasıl dokunuşlar yapılacağını düşünüyor. Yapmaya çalıştığımız şey bu. Evet. Mesela ben kendi hikayemi anlatırsam, babam evin haylaz, yaramaz, ağustos böceğiymiş, saz çalar, şarkı söylermiş, genç yaşta gurbete çıkmış, polis olmuş, o yaratıcı artistik potansiyeli polislik mesleğine çok ortaya çıkamadığı için zaman zaman yaşam coşkusunu kaybeden, öfkeli, hırçın ama çocuksu, neşesini, sanatçı tarafını sürdürmeye çalışan biri olmuş ama yetişkinlik sorumluluklarını almakta zorlanmış. Fakat bir tarafta da babam çok iyi kalpli, cömert, kendisini çocukları için feda edebilecek şahane bir arkadaştı, çok sevgisini gösteren biriydi. Annem evin küçük, genç yaşta, çocuk yaşta gelin olan, çocuk yaşta hamile kalan, zorlu bir hayatı olan, beklediği değeri, şefkati, ilgiyi çok görme imkanı bulamayan, zor bir hayat süren ve bunu muhtemelen çocuklarından biraz bekleyen bir kız çocuğuymuş. Ablam orada annem için kendisini feda eden bir role döndü. Abim biraz öfkelenerek annemle ilişki kurdu. Ben sanki hiç orayla ilişkim yokmuş, biz buraya hani tesadüfen geçerken uğramışız gibi böyle kopuk bir yerden sürdürdüm o hayatı. Şimdi bunların bizim kendi çoluğumuza çocuğumuza yansıması var. O hikayenin biraz başını geriye götürüp bugüne bakarsanız herhalde zorlandığınız yerleri yönetmeniz de daha kolay olur. Anlatmaya çalıştığımız şey yalnız değilsin. Bak bu zorlantıların diğerleriyle benzerlikler gösteriyor. Onlar kadar zorlanıyorsun sen de ve hikayelerimiz birbirinden çok farklı değiliz. Hepimiz benzer mahallelerde büyüyoruz. Benzer hikayelerin kahramanlarıyız. Ha bak bunlar konuşulmuş, üstüne düşünülmüş, yazılmış, çizilmiş meseleler. Bunların üstesinden gelebilirsin. Hayat kaliteni azıcık yükseltsen hem sen rahatlarsın hem çevrendekilerin yaşam konforu artar. Ama bunun için yapman gereken şey bir geri gel, bir bak neyin içindesin. Çünkü şiirde de der ya, balıklar derya içredir, deryayı bilmezler diye. Denizin içindeki balığın sudan haberdar olmadığı gibi sen de öyle yaşama. Bir dışarı çık, suya bir dışarıdan bak. Hangi suyun içindesin, hangi denizlerde yüzüyorsun, hangi nehirler getirdi seni bu denizlere. Onları görürsen herhalde nasıl romantik bitirdim ha, değil mi? Ne oldu? Öyle. Onları daha da yürü. Hani bak burası soğuksa biraz daha ılığa git. Burası sana sıcak geldiyse çoluğunu çocuğunu al. Gel bak bu tarafa gidelim de. Düşündüğümüz kadar çaresiz değiliz. Her zaman yapabileceğimiz bir şeyler var. Bir ölçüde olsa. Üniversitedeki özel eğitim hocamız bize şeyi anlatırdı. Engelli bir çocuğa sağdan sola dönmeyi, yatalak bir çocuğa öğretirseniz hayatında büyük bir konfor alanı yaratmış olursunuz. Yaraları olmaz demişti. Yani o en çaresiz durumda bile yapabileceğimiz bir şey var. Hem kendimiz için hem diğerleri için. Videolarımızı paylaşmayı, yorumlar yazmayı, içinizden geçenleri bizimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir aile meselesinden herkese çokça sevgiler.
Hoşçakalın.